gerçekten. Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ahiliğinin kurucusu olan Ahi Evra'nın yaşamı, büyük bir yardımlaşma örneği olarak esnaf ve sanatkar birliği haline gelen Ahilik Teşkilatı'nın yapısı ve ahilik kültürünün kaynağı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor değerli konuğumuzu alacağız stüdyomuza. Emekli akademisyen ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan bizlerle birlikte olacak ve genel hatlarıyla ahiliği konuşacağız. Hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Dinimize göre şakalaşma ve eğlenmenin sınırı nedir diye soracağız değerli hocamıza. Peygamber Efendimiz'den örneklerle şakalaşma ve eğlenme konusunda ölçülü olmanın gerekliliği üzerine değerlendirmeleri uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamızla birlikte yapacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin bir ince yüz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı. Resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptın da bilmedin. Hasretinden ölmedin, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Hasretinden ölmedim. geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emekli akademisyen ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan bizlerle birlikte. Sayın Ceylan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
Biz
çok
teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim. Siz iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün ahiliği konuşacağız değerli konuğumuzla. Ama konumuza geçmeden önce Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı kendileri ve ahilik üzerine aslında bugüne kadar çok fazla çalışmalar yaptığı, gerek akademisyen kimliğiyle, öğrencileriyle bir arada oldu ama tabii kendinden dinlemek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar nelerdir diye soralım hemen.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle ahilik gibi Türk milletinin insanlığa sunduğu çok önemli bir sistemi Türkiye'nin sesi vasıtasıyla bütün dünyaya duyurduğunuz için, özellikle Sezin Hanım, size ve yapımcı arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ahi Evren Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü iken emekliye ayrıldım ve 24 yıldır da Kırşehir entelektüellerinin oluşturduğu akademisyenler ve bunun içinde doktorlar, avukatlar, iş adamları, serbest meslek çalışan insanların oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olan Ahi Meclisi'ni oluşturduk. O meclis vasıtasıyla da bütünüyle ahiliğin günümüzde yaşanılır hale gelmesi için bir gayretin içerisindeyiz. Üniversitemizde ahilik ders olarak okutuluyor ki bu çok önemli bir şey. Evet. Hatta ahilik yeminiyle öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Ahiliğin Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bastığı kitabını yazdık. Ahilik, Türk İslam Medeniyeti'nde Dünyevi ve Uhrevi Sistem diye. Dünyanın neresinde ahilikle ilgili çalışmalar yapanlar varsa onları zaman zaman bir araya getirdik. Ahiliği günümüze nasıl uyarlayabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Yani bütün derdimiz, bütün gayretimiz, uğraşımız ahiliğin hem ulusal alanda tanınması, yaşanması, hem de dünyada bunu tanıtmak diye söyleyebilirim.
Ve eğitimcisiniz, aynı zamanda da gelecek nesillere doğru bir biçimde aktarılması anladığımız kadarıyla en önemli ödev olarak, görev olarak kendinize biçtiğiniz konulardan biri olsa gerek.
Evet, çok doğru söylediniz. Özellikle genç nesle doğru bir şekilde bir sistem olarak, evet, ahiliği vermek çok önemli. Zaten ahilik bizim milletimizin insanlığa sunduğu en önemli sistemdir. Bunu tanıtmak bizim için bir görev ve kendimize misyon olarak bunu biçmiş durumdayız. Bu yolda gayret ediyoruz.
Emeklerinize sağlık değerli hocam. Şimdi öyleyse Kırşehir özelinden devam edebilir miyiz? Kırşehir'in ahilikteki yeri nedir desem neler anlatırsınız?
Evet, önce ahilik nedir sorusunu hemen bir cevaplandırayım. Ondan sonra Kırşehir'le ahiliği bağdaştırmak isterim. Ahilik kelime anlamı itibariyle ahi Arapça kardeşim kökünden gelmekte. Ya da Türkçe Divan-ı Ligat-ı Türk'teki akı sözcüğünden geldiği söylenmektedir. İki akının manası da yiğit, cömert, eli açık demek. Hem kardeşlik anlamı itibariyle hem de yiğitlik, cömertlik, eli açıklık itibariyle bu iki tanım da ahilin ruhuna uygun olduğu için bilim adamlarının bulduğu bu iki farklı yaklaşımı biz kabul ediyoruz. Ahilik tabii ki çok önemli bir sistem. Ama biz ahiliği bugün şöyle tarif ediyoruz. İmanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Bir daha söyleyeceğim. İmanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi sistemdir. Bu itibarla ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması olarak değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olarak görülmelidir. Bir devlet felsefesi olarak, bir hayat felsefesi olarak ele almak gereklidir. Ve biz ahiliğin doğru tanımının bu olduğunu düşünüyoruz. Mesela Fuat Köprülü merhum der ki, ilk dönem ahileri içerisinde padişahlar, sultanlar, vezirler, müderrisler, kadılar, askeri şahsiyetler, paşalar, tüccarlar ve el emeğiyle geçinen zanaatkarlar vardı diye yedi tayfenin olduğunu söyler. Yani sadece onu bir meslek teşkilatlanmasının ötesinde bir toplumun bütününü kucaklayan bir sistem olarak görmek gerekir
ki. Bir devlet teşkilatlanması
gibi. Evet, bir devlet teşkilatlanması. Zaten gönüllü olarak devletin yanında yer alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir sivil toplum teşkilatlanması, örgütlenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ahiliğin kurucusu kimdir, bu nasıl ortaya çıkmıştır diye baktığımız zaman ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'dir. Kendisi 1171 yılında Hoy'da, bugün Güney Azerbaycan dediğimiz İran sahasında doğmuştur. Küçük yaşta Ahmet Yesevi'nin öğrencileri tarafından yetiştirilmiştir. Sonra o dönemin en önemli kültür medeniyet merkezi olan Bağdat'a gelmiştir. Orada devrin büyük alimlerinden dersler almıştır. Daha sonra Abbasi halifesi Nasır Li Dinillah'ın isteği üzerine bir ekiple, ki ekibin içerisinde kayınpederi Efadettin Kirmani de vardır, onunla birlikte Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'da fütüvet teşkilatı ahilik olarak anılmaya başlanmıştır. Burada hemen cevaplandırmamız gereken bir husus var. Ahiliğin temelinde iki olgunun olduğunu görüyoruz Sezin Hanım. Birincisi fütüvet nameler. Fütüvet nameler nelerdir? Dini tasavvufi eserlerdir. Bunun temeli peygamber sünnetine, onun da temeli Kur'an-ı Kerim'e dayanmaktadır. Yani ahiliğin temel kaynaklarından birisi fütüvetnameler, dini tasavvufi eser. Diğeri ise Türk kültürünün Orta Asya'dan getirdiği bir takım özellikler. Mesela ne var bunun içerisinde? Alplik var. Ne var bunun içerisinde? Dayanışmacılık var, teşkilatçılık var. Fütüvet teşkilatı, fütüvetnameler Türklerin elinde, Türkler kendi kültürel kodlarını da bu dini tasavvufi sistem içerisinde muhteşem bir teşkilata dönüştürmüşler ve dünyaya böylece hitap etmişlerdir. Bu çok ahiliğin oluşması açısından çok çok önemli bir husustur. Hı hı. Tabii ki birazdan ahiliğin tarihi gelişimine de girmemiz gerekiyor. Nedir o tarihi teşkilatlanmasına baktığımız zaman? Türkler Anadolu'ya geldiler. Anadolu o zaman kimin elindeydi? Bizansların elindeydi. Ve burada hakim bir Bizans medeniyeti vardı. Onların karşısında daha üstün bir medeniyet inşa edecektiniz ki bu topraklara yerleşecektiniz. Yoksa sizi, hiç kimse size bu toprakları böyle bedavadan vermiyor. Ya da askeri olarak kazandığınız zaferleri siz kültür hareketleriyle, medeniyet hareketleriyle taşlandıramıyorsanız,
o toprak sizin olmuyor.
O toprağı size vermiyorlar. Sizin söylediğiniz gibi o toprak sizin olmuyor. Mutlaka o topraklara kendi damganızı vurmanız lazım. Kazınmaz, silinmez mührünüzü bu topraklara vurmanız lazım. İşte Türkler, Oğuzlar, Anadolu'ya gelen Müslüman Türkler kendi kültür ve medeniyetlerini ahilik sisteminin yardımıyla Anadolu'da yerleştirmişler. Anadolu'yu vatan yapmışlardır. Ve Anadolu'nun dağına taşına Türk İslam mührünü vurmuşlardır. Siz sanıyor musunuz ki mesela etrafta gördüğümüz dağ isimleri, nehir isimleri, şehir isimleri kendiliğinden olunmuş? Hayır, o dönemde özellikle ahilerin öncülüğünde şehirlere bakmışlar. Kır şehri demişler, gül şehri demişler. Kayseri yapmışlar. Sangaryos'u Sakarya yapmışlar. İkonyum'u Konya yapmışlar. Ve nehre bakmışlar. Kızılırmak demişler. Yeşilırmak demişler. Aksu demişler. Göksu demişler. Dağa bakmışlar. Uludağ demişler. Allahu Ekber Dağı demişler. Kaz Dağı demişler. Bozdağ demişler. Yani bu coğrafyanın daha önceki isimlerini Türkçeleştirmişler ve bu toprakların Türk yurdu olmasını sağlamışlardır ki bu hususları çok kimse bilmez. Doğrusu ahilerin en önemli fonksiyonlarından birisi işte bu olmuştur. Yani Anadolu'nun vatandaşmasını sağlamıştır. Ayrıca ahilik bir sistem olarak da karşımızda durmaktadır. Şöyle ki Ahi Evran Veli önce Kayseri'ye gelmiş. Kayseri'de bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gitmiş. Bu arada Kösadağ Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu'ya gelmişler ve Anadolu'yu perişan etmişler. Onlara karşı en dirençli, en muhteşem mücadeleyi kim vermiş bilir misiniz? Ahiler ve ahi teşkilatları vermiştir. Ve de ahilerin kadın teşkilatları olan Bağcıyan'ı Rum teşkilatı vermişlerdir. Tabii birazdan ona da sorarsanız girebiliriz ama dünyada ilk defa, üzerine basa basa söylüyorum, dünyada ilk defa kadınları teşkilatlandıran ahiler olmuştur. Ben bir tarihçi olarak öncesinde bir kadın teşkilatı var olduğunu bilmiyorum. İlk defa Selçuklu Türkiye'sinde ahiler kadınları teşkilatlandırmışlardır ve bu kadınlar da Moğollara karşı muhteşem bir mücadele vermişlerdir. Gerçekten de bu kadın teşkilatını, bacı teşkilatını kuran kim? Kuran Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı, Ehvedettin Kirmani'nin hanımı Fatma Bacı'dır. Onlar kadınları, özellikle genç kızları, kimsesizleri alarak ne yapmıştır? Önce meslek öğretmişler. Onların her birinin bir mesleği en ince bir şekilde öğrenmesini sağlamışlar. Sonra bunları iyi bir Müslüman olarak yetiştirmişler. Ve bu Müslüman olarak yetiştirdikten sonra onları aşına, eşine, işine bağlı insanlar olarak topluma kazandırmışlardır diyebiliriz.
Evet, gerçekten çok güzel gidiyoruz ama dilerseniz şimdi Kırşehir'den bahsettik, bir Bozkır'ın tezenesinden harika bir türküyü dinleyicilerimize armağan edelim diye arzu ettik, siz de uygun görürseniz. Gönül Dağı'na armağan etsek, tam da ahilik teşkilatının o gönüle bakan, gönül gönüle birlikte bir arada olmayı hissettiren duygularını belki ancak türküyle anlatabiliriz diye düşündük.
Harika olur Sesin Hanım, tebrik ediyorum. Gerçekten de dediğiniz gibi Gönül Dağı güzel bir türkü, beraber dinleyelim.
Zevkle dinliyoruz.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca sinamı yaralar, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. inamı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Emekli akademisyen ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan'la çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Devam edelim hemen ahilik teşkilatı ve kültürü üzerine söyleşimize. Ahilik teşkilatından konuşurken örneğin biri gelse ben ahilik teşkilatına üye olmak istiyorum. Hemen katılabilir miyim dese ahilik teşkilatı ona kapılarını açar mı ya da açması için bir şart var mıdır diye sorayım.
Ahi olmak için iki temel şart gerekliydi. Bir Müslüman olacaktınız ama iyi bir Müslüman olacaksınız. Yani kitap neyi emrediyorsa, peygamber neyi emrediyorsa ona uygun bir Müslüman olacaksınız. İki, bu da yeterli değil, bir meslek erbabı olacaksınız. Elinizde iyi bir mesleğiniz olacak.
Kadın olsun, erkek olsun. Aslında çünkü kadınlardan da bahsettik.
Evet, kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor. Çünkü kadınlar da ahi olabiliyorlar. Bacı teşkilatına girebiliyorlar. Onlar da çok önemli, biraz önce söylediğim gibi fonksiyonlar icra edebiliyorlar. Bundan sonra Ahi Evran öncülüğünde Kırşehir merkez olmak üzere bütün Anadolu'da, Balkanlar'da, Kırım'da, Kafkaslar'da, daha sonra bütün Osmanlı coğrafyasında ahilik teşkilatlanmıştır. Ahilik teşkilatlanmasında üç temel unsur, yiğit, ahi, şeyh üçlemesi içerisinde teşkilat kurmuşlar. Onlar hepsi Kırşehir'deki şeyh-i şüyü'ye, yani pirler piri Ahi Evran'a bağlı kalmışlardır. Ve bu ahiler çok önemli fonksiyon icra etmişlerdir. Mesela önce ahiliği yaşatmak için eğitime önem vermişlerdir. Akşamları tekke ve zaviyelerde eğitim vermişler. Kim ki iyi insan, iyi Müslümandır. Kim ki iyi Müslüman, iyi insandır anlayışı gereğince İslam'ın esasları, fütüvet esasları, o 740 kural öğretilmeye çalışılmıştır. Günüzleri bunlar iş başında eğitilerek yamak, çırak, kalfa, usta sistemi içerisinde yetiştirilip bunlar üretici insan yetiştirmişlerdir.
Bir yaş sınırlaması var mı?
Şöyle 8-9 yaşlarında yamak olarak alıyorlar. 3 yıldan 20 yıla kadar süren bir çıraklık süresi var. Daha sonra normalden 3 yıldan 6 yıla kadar süren bir kalfalık süresi var. Ondan sonra usta olabiliyorsunuz. Yani bu biraz önce söylediğim fütüvet esasları çıraklıkta, kalfalıkta farklı farklı uygulamalarla insan yetiştiriyor. Yani şunu demek mümkün, ahiler İslam inancı tasavvufu içerisinde bir meslek eğitimi yaparak bir şahsiyet yetiştirmişler ve ahi insan tipini yetiştirmişler. Bu çok önemlidir ve bu Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da temelini oluşturmuştur. Sonra ne yapmıştır ahiler? Türkistan'dan gelen açsız ve işsiz Türkmen'e meslek öğretmişler, iş vermişler, onları üretici insan durumuna getirmişlerdir. Ama ahiliğin bana göre tarihteki en önemli fonksiyonu Şeyh Edebalı vasıtasıyla, ki Şeyh Edebalı büyük bir ahi şeyhidir. Kırşehir'den uç bölgesi Bilecik'e gitmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu sağlamıştır. Denilebilir ki Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin nasıl kurucusuysa Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu da Şeyh Edebalı olmuştur. Osmanlı'nın siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, dini ve askeri bütün sistemi ahiler tarafından organize edilmiştir. Mesela en eski tarihlerden olan Aşıkpaşaoğlu tarihinde denilir ki o eli silahlı, beli kuşaklı askerler, yiğitler. İşte onlar ahilerin alperen kısmıdır, yiğit kısmıdır. Ve ahiler o dönemde hem kadınları hem askerleri, biraz önce söylediğim gibi hem devlet adamlarını ve toplumun bütün kesimlerini organize ederek insanlığa yeni bir model sunmuşlardır Osmanlı'nın şahsında. Ve Osmanlı'nın ticaret ahlakını ahiler meydana getirmiş. Yalan söylemeyen, müşteriyi kandırmayan, hile yapmayan, kaliteli üretimi ilk defa ahiler medeniyetimize kazandırmıştır. Eğer bir esnaf, diyelim bir ayakkabıcı esnafı, yaptığı ürünü, ayakkabıyı doğru yapmamışsa ne olmuştur? Dilimizdeki o söz oradan gelmektedir. Pabucu dama atılmıştır. Ve onun dükkanına kilit vurmuştur. O şahıs bir daha o mesleği icra edememiştir. Yani kalite bu medeniyetin çok önemli bir özelliğidir. Ahiliğin çok önemli bir özelliğidir. Yoksa hiç gözünüzün yaşına bakmıyor, pabucunuzu dama atıyorlar. Böyle olmuştur. Ayrıca ahiler insanımızın karakterini meydana getirmişlerdir. Bugün Anadolu'da imece diye bir husus vardır. Yardımlaşma. Evet. O ahilikten gelmedir. Mesela Anadolu insanı misafiri çok sever. Ben Kırşehirliyim. Kırşehir'in bir köyünde, Hacı Mirza köyünde yetiştim. Bizim evimizden misafiri eksik olmazdı. Eminim ki pek çok insan böyleydi. Yani misafir sevmek bizim milletimizin genetik özelliklerindendir dersem doğru söylemiş olurum. Halil İnalcık Hoca da zaten bu özellikleri, ırz ve namusa düşkünlük, insanları aldatmamak, doğru söylemek, doğru davranışlı olmak özellikleri ahilik sisteminden bu milletin mayasına, karakterine gitmiştir. Denilebilir ki ahilik medeniyetimizin mayasını teşkil etmiştir. Denilebilir ki Anadolu'da birliğin, dirliğin, kardeşliğin, dostluğun harcı olmuştur ahilik sistemi. Evet. Onun için biz ahiliği sadece bir iktisadi sistem olarak da görmüyoruz. Mesela ahilikte bir şey çok önemlidir. Helal ve haram kavramı. Ne kadar önemli? Yediğiniz helal mi, haram mı? Kaliteli mi, kalitesiz mi? Nereden sağlıyor? Ahilik kendi bünyesinde sistemi oluşturmuş, her şeyin kaliteli ve helal yoldan olmasını temin ediyor. Ve insanları kucaklayan bir sistem olarak gelmiştir. Bunlar Türkçe'ye önem vermişler, Türkçe eserler yazılmasını teşvik etmişlerdir. Mesela bir orta sandığı vardır. Ahilik geleneğinde. Nedir bu? O zamanki ahiler ya büyük ahi tekkelerinin zaviyelerinin önünde ya da büyük camilerin önüne sadaka taşları koymuşlar. Veren el alan elden üstündür anlayışı gereğince oraya ihtiyaç fazlası mallarını paralarını koymuşlar. Bir gece karanlığında ya da kimsenin görmediği zamanda insanlar onu almışlardır. Neden? Çünkü incitmemek için. Bu inceliği görebiliyor musunuz? Veya bugün Ankara'da, Çankırı'da, Kayseri'de, Kırşehir'de, Bursa'da nerede derseniz şunu görebiliyor muyuz? Bir siftah geleneği var ahirette. Evet. Neydi bu siftah geleneği? Bir esnaf kendisi sabahleyin bir siftahını yapmışsa birisi geliyor sizden diyelim bir kalem istiyor. Siz kalemi satmışsınız. İkinci bir ürün istendiğinde, müşteri geldiğinde.
Ben sistemimi yaptım. Karşı
evet, dükkana git. Sisteme yaptım. Yandaki dükkana git ya da karşıdaki dükkana git. Bunu nereden görebiliyoruz? Var mı böyle bir şey? Ben bir ilde konferans veriyordum. Belediye başkanı ön yanında oturuyordu. Dedim başkanım var mı sizde bir şey? Hocam nerede dedi. Pabucu dama atsak nasıl bir durumla karşılaşırız dedim. Valla insanların çoğunun herhalde ayakkabısı pabucu olmazdı dedim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ahilik doğruluğu, dürüstlüğü, yardımlaşmayı, fedakarlığı, dostluğu, kardeşliği getirmiştir. Ve bugünkü haz ve hız çağında kapitalist ve sosyalist sistemlerin ötesinde insana değer veren, insanı önceleyen, insanı kucaklayan, insanı bütün maddi ve manevi unsurlarıyla yaşatan bir sistem olarak ahilik sistemini görmek mümkündür diyebiliyoruz.
Evet, yavaş yavaş gerçekten süremizin sonuna geliyoruz ama son dakikalarımızı programımızın başında bir yeminden bahsettiniz. O çok ilgimi çekti. Üniversite öğrencilerini biz bu yeminle uğurluyoruz ve mesleklerine hediye ediyoruz dediniz. Bir de o yemini dinleyicilerimize söylemenizi rica edeceğim.
Evet, o yemini de bizim üniversitemizde Ahi Evren Üniversitesi'nde ahilik dersi konuldu 3 yıl önce. Öğrencilerimize yazmış olduğumuz şu yemin ettirilerek mezun oluyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiler diyarında Ahi Evren Üniversitesi mezunu olarak hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. İlkesine bağlı kalarak çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, hakkın rızasını gözeterek halka adalet ve merhametle hizmet edeceğime, ahilik ahlakına uyup görevimi en iyi şekilde yapacağıma, ahiliğin temel değerleri olan çalışma, akıl, ilim ve ahlak esaslarına bağlı kalacağıma, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğime, ahiliğin gayesi olan nizam-ı alem idealine bağlı kalacağıma, vatanın ve milletin çıkarlarını üstün tutup devletin ülkesi ile ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için çalışacağıma, Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyeceğime, namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim.
Çok güzel bir yemin. Bütün öğrenci kardeşlerimize de hayatlarında inşallah bu yemindeki cümleleri hayata geçirmelerini temenni ediyoruz. Size de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum bu vesileyle sesimizi, ahiliği bütün dünyaya duyurmaya vesile olduğunuz için Sezin Hanım çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, emekli akademisyen ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan stüdyo konuğumuzdu. Ahilik teşkilatını ve kültürünü konuşmaya çalıştık süremiz el verdiğince. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımızda olduğu için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gönlüm. aşkın şarkısı oldun. Her hece can kattın yalnız ömrüme. Sensiz olamam, sensiz yapamam. Bir tek sen derman gönlüme. Hasret
Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Tabii yalnızca bu dönemde değil, ta Peygamber Efendimiz dönemine kadar uzanıyor değil mi şakalaşma?
Şakalaşma insanlık tarihe kadar eski diyelim biz. İnsan olmanın belki de gereği birbirini onore etme, birbirine pozitif enerji verme, birbirini anlama, rahatlatmanın da bir diğer adı diyelim şakalaşmaya. Sahabeden örnekler var hemen aklıma gelen bu konuyla ilgili. Sahabeden Hanzala var. Hanzala, Peygamber Efendimiz'le bir ortamda oturuyorlar. Peygamber Efendimiz bunlara cenneti anlatıyor, cehennemi anlatıyor. Cenneti anlatınca cennette gibi hissediyorlar kendilerini. Cehennemi anlatınca sanki cehennemi yaşıyorlar, hissediyorlar, ürküyorlar. O ruh haliyle evine gidiyor, çocuklarıyla oynuyor, hanımıyla sohbet ediyor. Sonra eyvah diyor, biraz önce neydim, şimdi ne oldu? Hanzala münafık oldu. O duyguyla yola çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'e geliyor. Durum anlatılınca Peygamber Efendimiz, Hanzala diyor, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bazen öyle, bazen böyle. İnsanız sonuçta, şakalaşmaya da, evimizde muhabbete de, çocuklarımızla oynamaya da ihtiyacımız var. Evet. Onların da buna ihtiyacı var. Fakat insan olmak hasebiyle bizim inanışlarımızdaki bir kısım değerlerimizi de zihnimizde tutmaya, zaman zaman onları canlandırmaya da ihtiyacımız var.
Aslında hayatımızın her alanında zaten bazı şeyleri dozajında gerçekleştirmek veya sınırında yapmak gerekir. Evet. Yani bu bence önemli olan noktalardan biri.
Sınırı aşmamak gerekiyor. Sınırı aştığında insan psikolojik olarak da rahatsız olur. Karşısındaki insanı da incitebilir. Yaptığımız şakalar her zaman bir ölçüye binaen yapılmalı. Yani bir ölçüsü, bir sınırı olmalı. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şakalar var. Çok hoş onu anlatırken de, başkasından dinlerken de hakikaten insan keyif alıyor. Çok asil bir peygamberim varmış, çok ölçülü. Gerçekten şakası da çok güzel. İnsanlarla diyaloğu, iletişimi de çok güzel bir peygamberim varmış diye. Daha çok merak ediyorum peygamberimi görmeyi o zaman. Biz de onun gibi olabilsek diyorum, herkes o ölçüyü koruyabilse, şakasıyla birbirine nefes aldıran insanlar olabilse toplum ne kadar güzel olacak aslında.
Evet.
Bu anlamda peygamberimizin küçük bir çocuk Hazreti Enes'in kardeşini, serçesi vefat ettiğinde, öldüğünde başsağlığına gidişi, ziyaret edişi ve onun da şakalaşışı var, şakalı yapması var. Çok hoş. Ya Ebel Umeyr ma fealen nugayr diyor. Ona şaka yapıyor, başsağlığına gidiyor. Bir çocuk psikolojisini anlamanın belki de canlı bir örneği peygamberimizin bu davranışı. Sana ne yaptı serçecik? diye takılıyor ona. Hem bir düşünmesine hem bir gülmesine, küçücük bir şakasına şahit oluyoruz biz anlatılanlardan. Fakat peygamberimizin yapılan şakalardaki dozajı aşanlar olduğunda da tepkisi var. Mesela bir sefer esnasında muhacirlerden birisi ensardan birisinin sırtına pat diye vuruyor. Dozajı artırınca dönüyor ve bu defa muhacirleri çağırıyor. Muhacir olan ensarı çağırıyor, Medinelileri çağırıyor. İş kavgalaşmaya dönüşecekken size ne oluyor diyor. Bir müminin bir mümine böyle davranması, bunu yapması doğru değil. Şakayı dozajında tutun yani. Dozajında tutulmadığında karşısındaki insanı incitebiliyor, evet, üzebiliyor. Ben sokakta oynayan çocukları çokça gözlemlerim. Çocukları çok severim. Böyle aynı şekilde çocukların tavrına şahit olduğumda hemen bu tablo gözümün önüne gelmişti. Peygamberimiz onları ikaz etmişti. Şakayla başladı. O onun ensesine biraz sonra
kavgaya mı dönüştü?
Kavgaya dönüştü. Evet. Oysa birisinin durdurması lazım. Ne yapıyorsunuz? Siz kardeşsiniz, çocuksunuz. Şakayla başlanılan şey hiç bu noktaya getirilir mi demesi lazım. Toplumda da bunlara ihtiyacımız var aslında. Evet, şakaya ihtiyacımız var. Nefes almaya ihtiyacımız var. Birbirimizi rahatlatmaya ihtiyacımız var. Ama dozunda, ayarında. Peki doz ve ayar ne olmalı? Şaka yaparken bizim dikkat etmemiz gereken şeyin sınırlarını da Peygamber Efendimiz çiziyor yine. Birbirini incitmeyecek, üzmeyecek.
Kırmayacak.
Birbirinin ayıbını, kusurunu ortaya dökücü olmayacak. Evet. Bir taraf eğlenirken diğerinin onuru zedelenmeyecek, üzülmeyecek. Ben keyif alırken karşımdaki iki büklüm oluyorsa, renkten renge giriyorsa o zaman ben günah işliyorum demektir. Bir başkasını üzmeye hakkımız yok. Ben keyif alırken, eğlenirken karşımdaki insanın ruhunu rencide etmeye, incitmeye hakkım yok. Çünkü onu yaratan bundan rahatsız olur, incinir. Yaratanı incitmemek için yarattığı kullarına da şakamızda dozajı iyi ayarlamamız gerekiyor. Başkasının eksiğiyle, kusuruyla, kabahatiyle eğlenen insan şaka yapmıyor, ayıp yapıyor aslında. Ve Peygamber Efendimiz böyle davrananları imanın gerçek tadına varmamıştır diye tanımlıyor. Dolayısıyla biz şaka yaparken de karşımızdaki insanın duygularını, hissiyatını, bizden duyduğu sözlerle nasıl bir ruh haline bürüneceğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Mesela sahabeden birisi uyurken bir başka sahabe gidiyor, onun başucundaki ipi hızla çekiyor. Uykudaki sahabe korkuyla uyanıyor, sıçrayıp kalkıyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz onu da ikaz ediyor, uyarıyor. Böyle şaka yapmayın, müminin mümini korkutması doğru olmaz diyor. Bir başkasının korkarak, ürkerek kalkmasından keyif almayı doğru bulmuyor Peygamberimiz. Mesela şakalarımız, yaptıklarımız bizi keyif içinde bırakırken karşımızdaki insanın bir anda kalp atışını artırıyorsa, bir anda belki Allah korusun psikolojik sıkıntıya girmesine sebep oluyorsa, burada durup düşünmemiz lazım. Yaptığım hayır mıydı, şer miydi diye. Tek taraflı kahkahalarla gülen bir insan karşısında el ayağı titreyen bir insan bırakıyorsa yaptığının doğru olmadığını vicdanı, evet, çok rahat söylüyor demektir.
Ben şunu da çok yanlış bulurum. Bazen çocukları böyle hani böh diye korkuturlar ve ondan çok büyük keyif alır büyükler. Aslında bazen o korkutma anında kendileri çok eğleniyor ama bazen o çocuğun kekeme kalmasına, dilini kullanamamasına, tabii, yani böylece olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. O yüzden çok haklısınız değerli hocam. O şakanın dozajı o kadar önemli ki.
Dozajı ayarlamadığımızda klinik vakaya sebep oluyorsak çok büyük günah işlemişiz demektir. Psikologlara gittiğinizde yıl yıl geriye doğru iniyor. Yani şu yılda ne yaşadı, bu yılda ne yaşadı. Ta çocukluğunda duyduğu sert bir cümleden etkilendiğini fark ediyor ve tedavi oradan başlıyor mesela. İlginç değil mi?
Tabii.
Biz o zaman şakamızda ölçülü, ayarında, dozajında, asaletimizi korumadan alicenap davranmak zorundayız. Bu noktada ölçümüz bizim Peygamber Efendimiz. Hakikaten o dönemde bir psikologla mı görüştü? Hayır. Yani o noktada bir eğitim mi aldı? Hayır. Ama onu terbiye eden Rabbül Alemin'di, Allah-u Teala'ydı. Onun terbiyesinde insanlığa rehber olan bir insanın davranışı elbette bize örnek olacak. Sahabeyle konuşması, onlarla karşılaştığında selamlaşması, yan yana geldiklerinde yaptıkları şakalara mukabele etmesi, hepsi bizim için ölçü ve örnek. Peygamberimizin o şakalarına mukabele ederken doğruyu söylemek gerektiğini anlıyoruz biz şakada da. Mesela peygamberimize diyorlar ki doğru mu söylüyordu? Peygamberimiz ben her zaman doğruyu söylerim, şakamda da doğruyu söylerim diyor. Ama bize şaka yapıyorsunuz siz, şakada da doğru olmak gerekiyor zaten diyor. Bu ikazı var peygamberimizin. Yani şaka yapıyorum diye abartmak, olmayan şeyi söylemek, yalan konuşmak, aklı başında asil bir insanın yapacağı iş değil. Orada da bir nezahet olması lazım, nezih olması lazım şakaların. Evet. Konuştuklarımızın gittiği yeri bilmek lazım. Karşımızdaki insanda nasıl bir sonuç doğuracağını bilmek lazım. Bunu bilmeden, düşünmeden yapılan şakalar, söylenen sözler bazen büyük sıkıntılara da sebebiyet verebiliyor.
Evet. Hocam şu programlar hakkındaki düşüncenizi merak ediyorum. Şimdi internette de çok bu tür şaka programları var. İşte mesela bir kaydıraktan kayıyor çocuk. Kayarken düşüyor, yere yapışıyor ve ağzı burnu her yere kum oluyor. Ve bunu izleyenler internete koyulmuş bir video kahkahalarla gülüyor. Hani bu gülünecek bir şey mi? Hani bu bir şaka mıdır? Bir gülme aracı mıdır? Ben gerçekten çok şaşırıyorum.
Burada o yere düşüp ağzı burnu kum içinde kalan insanın yerine koymak lazım kendisini. Gerçekten şaka mıdır diye düşünmek lazım.
Kendi ya da çocuğu o durumda kaldığında yani, da yine aynı gülme durumunda kalabilecek mi?
Ben onun yerinde olduğumda eğer ben de kahkahalarla gülebiliyorsam tamam, ama vicdanım rahatsız oluyorsa bu durumdan, asla yerinde olmak istemezdim diyorsam, yapılan şey doğru değil demektir. Peki ölçüyü o zaman, korumak
evet,
lazım
evet.
Yani.
Ve güldüğünde de aslında bence bir durup geri düşünmesi gerekir. Bu gülünecek bir şey miydi?
Yani gülmeye değer mi? Karşımdaki insanı incitir mi? Bundan ne fayda olur? Topluma, bana ne
bir
fayda
olur? Bir de bunu
olur?
İnternete hani herkes izlesin diye koyuluyor ya videolar ve herkes izleyip bu tür bir videoya gülebiliyor. Ben her izlediğimde bu tür bir videoyu gördüğümde hep üzülmüşümdür. Yani bu gülünecek bir şey değil. İnsanlar nasıl böyle bir duruma gülebilirler diye. Bu anlamda gerçekten insanın tam da sizin söylediğiniz gibi acaba onun yerinde ben ya da bir yakınım ya da çocuğum olsaydı aynı şey başıma gelir miydi diye. Hocam yavaş yavaş sözlerimize son veriyoruz. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Şaka hususunda şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şakalar yakınlaştırıcı olmalı, kaynaştırıcı olmalı. İnsana eğlence verirken insan onurunu zedelememeli. İnsan onurunu zedelememesi gerekir ama aynı zamanda kavgaya ve korkutmaya sebebiyet verecek, psikolojisini insanın alt üst edecek ya da psikolojisinde kalıcı hasar bırakacak noktalarda yapılmamalı. Eğlence olmalı ama eğlencenin sınırları olmalı. Tabii ki eğlenecek insan düğünlerde, derneklerde, ama bir ölçü olmalı. İnsan onurunu zedeleyecek mecraya kayıp gitmemeli hiçbir şey. Mesela Peygamber Efendimiz bir düğün yapıldığına şahit olduğunda sakin, durgun olduğunu fark edince Medineliler eğlenceyi sever, niye bu kadar durgun burası diye ikaz ediyor, uyarıyor hemen. Düğün de düğüne benzeyecek. Sakinlikte nasıl bir ölçümüz varsa eğlencede de ölçümüz olmalı. Ben şakalarımızın dozunda, ayarında olmasını diliyorum.
Evet. Yani.
Sevincimiz başkasına sevinç katsın. Sözlerimiz başkasına sevinç versin.
Eğer siz güldüğünüzde karşılıklı sizin kadar gülüyorsa işte o zaman dozajında ve ayarında, yapılmış
ve ayarında
bir şakadır diyebiliriz. Eğer hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Bugün programımızda eğlenceli bir konuya değindik aslında ama dozajını aşmamak kaydıyla şakalaşmayı konuştuk dinimize göre. Ve Peygamber Efendimiz'den örneklerle şakalaşmayı ve eğlence konusunda ölçülü olmamız gerektiği konusunda da aktardıklarınızı ulaştırdık sevgili dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için programımıza. Katıldığınız için. Uzman Vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, mikrofonda ben Sezin Zor. Hep yüzünüzden gülümsemenin eksik olmaması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Sarı
Şeker.
Dolayısıyla adımız
yemek. Hayatın sesleri.